Ayrım 26. Kadın başını yana çevirdi ve saçlarını arkaya attı. Boynuma bak. Sen hiç böyle ince boyun gördün mü? Teatral bir jestle korsajını açtı ve birinde et beni olan iki yuvarlak dik memesini açıkta bıraktı. Bak, sana ne verdiğime bak. Vartan ayağa kalkmak istedi ama kadın bütün ağırlığıyla kendisini onun üstüne attı. Çay bardağı devrildi. Kadının yüzü ondan sadece birkaç santim uzaktı. Yalvardı. Bana güzel olduğumu söyle. Vartan aceleyle güzelsin diye cevap verdi ama sesi saldırgandı. Şimdi beni rahat bırak. İtmeye denedi ama kadın ona sarıldı. Bana sahip ol güzel Teğmen. Zamanımız var. Küçükler uyuyorlar ve diğerleri akşamdan önce geri gelmezler. Hayır, kocan bana çatısı altında cömert davrandı. Süleyman beni ihmal eden bir ahmaktır dedi kadın gücenmişçesine. Ben başka bir yaşam hayal etmiştim. Vartan ses tonu ve tavrından kadının mutsuz olduğunu anlamıştı. Elinin bileklerini tuttu, onu hafifçe geri itti, ona dostça şunu söyledi. Senden rica ediyorum Ayşe, bitir artık, bunu yapamam. Kadın gözlerini kırptı ve alay ederek güldü. Senin Müslüman olmadığını fark ettim ama korkmana gerek yok. Bunu keşfedeli çok oldu. Bu cümle o kadar şaşırtıcı geldi ki Vartan şaşkınlığını gizleyemedi. Genç kadın kızararak güldü. Dün sen uyurken sünnetsiz olduğunu gördüm. İnandırıcı bir açıklama arayan Vartan senin düşündüğün gibi değil diyebildi. Kadın zafer kazanmış gibi fısıldadı. Senin gavur olduğunu kimseye söylemeyeceğim. Bu ikimizin arasında kalacak. Sözlerinde gizli herhangi bir tehdit sezilmiyordu. Vartan ona yaklaşmasının tedbirsizlik olup olmayacağını kendi kendine sordu. Kadının onu her fırsatta sıkıştırmaya devam edeceğini seziyordu. Endişesini alaylı bir gülümsemenin arkasına gizleyerek "Peki benim penisimi gördüğünü Süleyman'a nasıl açıklayacaksın?" Kadın ona şaşkın şaşkın baktı. Birkaç saniye sonra omuzlarını silkti. Bu yoluna girecek. O bir budaladır. Ona anlattığım her şeye inanır. Bir bacağını Vartan'ın üzerinden geçirdi. Karnına oturdu. Bütün çekingenliğini üzerinden atmıştı. Çınlayarak gülüyordu. Göğüslerini oynatmak için omuzlarını sarstı. Bir erkeği bu kadar çok isteyebileceğini asla düşünmemişti. Onun bir gavur olması heyecanını daha da artırıyordu. Tabii riskini de. Başka seçimin yok dedi ısrarla. Ben hasta ve yaralıyım. Sen sıtma değilsin. Ateşin uzun süredir kadınsız kalmandan kaynaklanıyor. Ben arzuyu senin gözlerinde bana ilk baktığın zaman görmüştüm. Vartan, sen öyle sanıyorsun diye bağırdı. Yalan söylüyorsun. Kadın sarardı ve ihtiyari cevap verdi. Ne? Bununla benim arzulanamaz biri olduğunu mu söylemek istiyorsun? Senin için yeteri kadar çekici değil miyim? Çekik gözlerinin siyahları yanıyordu. Öfkeyle dudaklarını ısırdı Vartan. Bu haliyle onu karşısına almaktansa şımartmanın daha iyi olacağını kavradı, elini tuttu. Ben bunu kastetmedim Ayşe. Sen çok güzel bir çekicisin. Sen bir erkeğin arzu edebileceği her şeye sahipsin. Dudaklarını yavaşça onunkine yaklaştırdı kadın. Erkek onun dilini ağzına alarak emdi, uzun süre öpüştüler. Kadın başını kaldırdı. Bunu benimle kimse yapmadı. Bakışı berraktı. Kadının yanaklarını, boynunu, omzunu ve göğsünü okşadı. Kadın yarı açık ağızla inledi. Güzel Ayşem, ben sana sahip olmak isterdim ama durumum buna uygun değil. Vücudum arzularımı yerine getirmiyor. Donunun altından Vartan'ın organını hissetti. Gerçeği söylediğinden emin olunca hayal kırıklığı içinde iç çekti. Beni bir kere daha öp. Öpücükten sonra kalktı ve süt yenini giydi. Umut'la konuştu. Başka bir sefere devam ederiz. Önümüzdeki günlerde yeni fırsatlar çıkacaktır. Saman çuvalının üstünde doğrulan Vartan başını salladı. Onu hayal kırıklığına uğratmakta bir çıkarı yoktu. Ne zaman istersen senin olacağım dedi kadın. Sesi lezzetliydi ve ona eliyle bir öpücük gönderdi. Vartan yalnız kalınca Süleyman'ın ona verdiği pantolonu ve gömleği çıkardı. Duvardaki bir tahta askıdan üniformasını aldı. Yırtıklar temiz bir şekilde onarılmıştı. Uzun süre yürüyecek durumda değildi ama geceyi geçirmek için birkaç kilometre yürümek zorunda olsa bile bu çiftlikten mümkün olduğunca çabuk kaybolmak zorundaydı. Kalması için ısrar edeceği besbelli olan Süleyman gelinceye kadar bekleyemezdi. Yarın veya öbür gün Ayşe onu yeniden sıkıştırabilirdi. Bu belayı def etmesi her zaman bu kadar kolay olmayabilirdi. Ya onun hakkında Ayşe'nin bildikleri? Ayşe içgüdüsel olarak gizlice geri geldi ve pencereden bakmak için ayak parmakları üzerinde dikildi. Sırtını kapıya dayamış olan Vartan, üniformasının pantolonunu giyiyordu. Onu terk ediyordu, ondan kaçıyordu, onu aldatmıştı. Öfkeden yanakları titriyor, yüksek sesle bağırmak istiyordu. Birkaç dakika taş gibi durdu, içinde bir savaş başlamıştı. Vücudu, bir adamı bir kere daha görmeme, onu sevmeden önce kaybetme duygusu içinde acı çekiyordu. Böyle bir fırsat asla tekrar gelmezdi. Ama ne beklemişti ki? bu vadide sonsuza kadar ufuksuzluğa hapsolmuştu. Omuzları gevşedi, aceleyle oradan kaçtı. Vartan daha giyinirken bitkin düşmüştü. Tere batmış vaziyette bir süre duvara yaslandı. Çizmeleri giymek özellikle sağ bacağındaki şişlikten daha az zor değildi. Heybesini omzuna koyunca hafif olmadığını fark etti. Su şişeleri, para kesesi, hançeri ve kağıtları hala oradaydı ama tabanca kılıfı boştu. Kesin Süleyman tabancayı çocukların ulaşamayacağı emin bir yere saklamıştı. Para kesesini ve kağıtlarını üniformasının cebine koydu ve evden çıktı. Ayşe görünmüyordu. Küçük çocuklara bakıyor veya akşam yemeği pişiriyor olmalıydı. Güneş en tepe noktayla ufuk çizgisi arasının yarıldığı yerdeydi. Saat tahminen 5'ti. Vartan gürültü yapmadan çeşmeye gitti. Bir kova su aldı ve şişesini doldurmadan önce kana kana içti. Şişenin ağzını kapatırken bir el ateş edildi. Kurşun kafasının üzerinden geçti. Süleyman koştu ve tabancayı üzerine doğrulttu. "Yerinden kıpırdama!" diye bağırdı. Kaçıp kurtulmanın imkanı yoktu. Yüzü karmakarışık köylü soluyarak ahırın yanında durdu. İğneleyici konuştu. "Sıvışıyor muyuz Teğmen Bey? Bir hırsız gibi. Hoşça kal demeden. Ben tam da sana söylemek istiyordum ki..." Yüzü kıpkırmızıydı. Boynundaki kirişler çıkmıştı. Vartan'ı gözden kaçırmadan duvarın gölgesine oturdu. Öfkeyle bağırdı. "Hey, beni yere at ve buraya gel. Yavur köpek." Vartan itaat etti. Yanına giderken, "Dinle, senin düşündüğün gibi değil," dedi. "Orada kal." Vartan'a 15 adım uzakta güneşin altında oturmasını emretti. Esirine gözlerini kan bürümüş biçimde baktı. Ona doğru tükürdü. "Seni pis domuz, evimi lekeledin. Bunu bana ödeyeceksin." Süleyman silahıyla gezinirken Vartan onun kendisini her an vurabileceğini hesap etti. "Seni üniformasını çaldığın subayı öldürdüğün gibi öldürmeliyim. Bu doğru değil. Sana susmanı söyledim. Nefesini sorguya sakla. Sen bir isyancısın. Seni orduya teslim edeceğim. Seni onlar konuşturacaklar. Suç ortaklarının adını onlara vereceksin." Bu sözler Vartan'ı kaderiyle ilgili olarak rahatsız etti. Güneş yakıyordu. Çiftçiden gölgeye oturmasını rica etmek faydasızdı. Vartan göz ucuyla Ayşe'nin eve geri döndüğünü gördü. Bu yılan... Uzun bir süre susarak ve birbirlerine bakarak oturdular. Vartan niçin sünnet olmadığını açıklayacak bir hikaye bulmaya boşuna uğraşıyordu. "Benim en büyük oğlum senin gibi gavurlara karşı savaşta hayatını ortaya koyuyor." Süleyman kesin bir yenilginin öfkesiyle konuşuyordu. Sesi bunu ele veriyordu. O bu adama dostça davrandığı için pişmandı. Ama bir gavurla bir inanan arasındaki farkı göremediği için çileden çıkıyordu. Hatta Hafız Tevfik onunla alay bile edecekti. "Süleyman, seni bir kardeş gibi kabul ettiğimi düşününce," diye yakındı. Bu ses Vartan'a henüz her şeyin kaybolmadığı sinyalini verdi. Ellerini koruyucusuna uzattı. "Bunu sana açıklayabilirim. Beni dinle ve ne yapacağını ondan sonra karar ver." "Çok geç," dedi Süleyman, ayağa kalktı. Kardeşi Nazım ve iki oğlu silahlı 3 jandarma eşliğinde göründüler. Vartan bacağının üstünde zorlukla duruyordu. Nazım yüzüne tükürdü ve jandarmalara döndü. "Size yalan söylemedim. İşte bu adam." Süleyman tutuklunun çevresinde oluşan daireden çıktı. Gerçi bu olayın esas mağduru olmak niyetindeydi ama ilgi çekecek tarzda doğrudan intikam alma ihtiyacını duymamıştı. Neredeyse dostu olan bu adam ona acı vermişti. Onu daha çeşmenin yanında öfkesi yatışmamışken vurmalıydı. Şimdi kenardan pasifçe sahneyi izliyordu. Tahminen 40 yaşlarında bir kavgada sol gözü yaralanmış olan çavuş tutukluya tereddüt içinde baktı. Vartan onu selamladı ve kendinden emin bir sesle açıkladı. "Bu bir yanlış anlama çavuş bey." Nazım tüfeğini ona doğrulttu ve "Yalancı seni," diye gürledi. Vartan bildiğinden şaşmadı, ücret defterini çıkarıp jandarmaya gösterdi ama vermedi. "Ben Osmanlı ordusunun teminiyim, beni komutanınıza götürün." Tutuklunun kendine güvenine etkilenmiş olan çavuş, "Biz de zaten bunu yapacağız Teğmen," dedi. Nazım jandarmanın omuzundan tuttu ve onu kendine çevirdi. "Ne?" diye bağırdı. "Sen ona Teğmen Bey mi diyorsun? Bu bir dolandırıcı, bir kafir." Çavuş omzundaki eli sert bir şekilde itti. "Bana dokunma. Burada sözü ben söylerim. Ben onu kararı verecek olan komutana götürüyorum." "Komutanını şeytan çarpsın," diye bağırdı Nazım. "Bunun bir kafir olduğunu ispatlamak için kimseye ihtiyacım yok." Yıldırım hızıyla kendini tutuklunun üzerine attı ve onu yere devirdi. Vartan ümitsizce mücadele etti ama Nazım güçlü ve dayanıklıydı. Oğulları da ona yardım ettiler. Nazım bıçağını çıkardı, üniformanın palaskasını kesti, tutuklunun donunu indirdi, penisini gösterdi ve haykırdı. "Şimdi buna bakın ve onun bir Hristiyan olmadığını bana söyleyin." Çavuş ve adamları Vartan'ın sünnet olmadığını tespit ettiler. "Şimdi bana inandınız mı? Bu adam bir isyancı ve sabotajcı. Onu kumandana götürmemek için bir neden daha. Onu bize bırakın. Her iki genç Vartan'ı omuzlarından yere bastırmaya devam ediyorlardı. Nazım bütün ağırlığıyla bacaklarına basıyordu. Elinde kılıcını sallıyordu. Onu canlı istiyorum diye bağırdı çavuş. Jandarmalar müdahale etmeden önce Nazım eğildi. Sol eliyle sünnet derisini uzattı. Vartan'ın bağırışları altında iki parçayı ayırdı. Kan fışkırdı. Üç işkenceci kahkahayı bastılar. Nazım ayağa kalktı ve bir zafer kazanmış edasıyla ganimetini sağlam gözünü şiddetle kırpmakta olan çavuşun burnuna salladı. Hala emin değilsen bunu ye. Bu kadar çok kibire kızgınlık duyan diğer iki jandarma küfekleriyle Nazım'ı tehdit ettiler. Gençler acıdan buruşmuş yüzüyle ellerini bacaklarının arasına bastıran Vartan'ı bıraktılar. Yere düşen ücret defterini alıp yazıları zoraki ince heceleyen çavuş bu yeter diye emretti. Şakir İsmail, bu isim ona yabancı değildi. Ama evet, revirdeki şifreli mektup. Bu adam aranıyordu. Yakalanması için yüksek bir ödül konulmuştu. Köylüler onun kim olduğunu öğrenmemeliydiler. Aksi halde kelle parasının bir kısmına ortak olurlardı. Ücret defterini çantasına soktu ve bir tekmeyle tutukluyu yana itti. Haydi, ayağa kalk. Hala sünnetin şoku altında olan Vartan, bekleyin diye rica etti. Gömleğinden bir parça yırttı ve donunun içine ittiği uzvunu iğreti olarak bağladı. Nazım'ın ve oğullarının kinayeli şakaları altında zahmetle ayağa kalktı. Çavuş onu batı istikametinde bir mısır tarlasına uzanan araba izine itti. Nazım sevinç gösterisi olarak havayı birkaç kez ateş etti. Diğer iki delikanlı hemen onu izlediler. Süleyman toparlayarak ilerlemeye çalıştı. Konuğunu arkadan seyrediyordu. Sıkıntısını atmak için hareme Ayşe'ye gitti ve ona iyi bir dayak attı. Vartan'ın başı döndü. Her adım onda boğucu bir sızlanmaya neden oluyordu. Kesilen uzuv ateş gibi yanıyordu. Sargı pantolon sürtmesini ve basıncını azaltmıyordu. Jandarmalardan ince bıyıklı genç bir delikanlı olanı el işaretiyle de vurgulayarak daha hızlı diye emretti. Tüfeğinin kabzasıyla Vartan'ın sırtına vurdu. Vartan yere yuvarlandı. Çavuş tutuklunun gerçekten merhamete muhtaç bir durumda olduğundan emindi. Vartan'ı düşüren adama ona yardım et diye emretti. Jandarma mırıldandı ama itaat etti. Biraz sonra artık Vartan'ın itaat edecek gücü kalmamıştı. Öyle ki onu ortalarına aldılar ve desteklemek zorunda kaldılar. Yavaş yavaş ilerliyorlardı. Yarım saat sonra araba izinin inişli yokuşlu bir yola çıktığı yere geldiler. Bitkin jandarmalar tutuklularını yere bıraktılar. İçlerinden en yaşlısı gri saçlı uzun ince herif bağırdı. Biz onu köye kadar götüremeyeceğiz. Çavuş onları yana çekti ve tutuklunun yakalanması için konulmuş olan ödülden söz etti. Yüzleri aydınlandı ama az sonra en yaşlı olanı çavuşu hayal kırıklığı içinde açıkladı. Biz paradan bir şey alamayız. Ödüllü komutan cebe indirecek, şan ve şeref de onun olacak. Bize de bir omuz vuracak. Bu doğru diye tamamladı ikincisi. Böyle bir şey olmuştu, hatırla. Çavuş kızdı. Bir kaşının hissettiği yaralı gözünü ovaladı. Erin sözünü ettiği haksızlığı çok iyi hatırlıyordu. Ayrıca birkaç dakika önce bu düşünce bizzat onun da aklına gelmişti. Kel kafasını kurulamak için fesini çıkardı. Vartan onların konuşmalarını duymuştu. Acılarını yendi ve her şeyi kumara döktü. Para kesesini çıkardı ve elinde tıngırdattı. Jandarmalar ona koştular. Bu altındır dedi Vartan. Bunu alın, beni burada bırakın. Altın? Gözleri hızla parladı. Çavuş kurnazca güldü. Onu senden alacağız ama buna rağmen seni elimizde tutacağız. O zaman ben de bunu komutanınıza anlatacağım. Parayı kendine alır. Yüzlerinde çaresizlik görünüyordu. Delikanlı olanın onun dediği gibi yapalım dedi. Çavuş hala tereddüt ediyordu. Vartan ekledi. Ayrıca ben aramıyorum. Bu üniformayı çaldım. Hiç kimse bir ödül almayacak. İkinci jandarma çavuşu tutuklunun yaralı olduğuna ve kesinlikle öleceğini ikna etti. Anlaştık dedi çavuş. Para kesesini aldı. Keseyi elinin içine boşalttı. Güneşte parlayan sarı altınları görünce şaşırarak bağırdı. 6 tane altın vardı. Herkes için 2 tane. Parayı kesesine koydu. Çavuş düşündü. Çenesiyle Vartan'ı gösterdi. Eğer bulunur ve bizi ele verirse ne olacak? Vartan bastırarak vermem dedi. Ama uzun adamın sesi onun sesini bastırdı. Haydi onu öldürelim. Mavzerini çıkardı. Çavuş onu durdurdu. Ateş yok. Yoldan geçenler olabilir. Üçü birden tüfek kabzalarıyla tutukluya vurmaya başladılar. Vartan kollarıyla kendini korumaya çalışıyordu. Ama şakağına aldığı bir darbe onu bayılttı. Kafasını ve göğsünü hedef alarak vurmaya devam ettiler. Bu ona yeter. Vartan kanlar içinde hareketsiz yatıyordu. Çizmelerini ve üniformasını çıkardılar ve uzağa fırlattılar. Eğer ceset bulunursa hiç kimse onun kim olduğunu bilemezdi. Onu taşlarla örsek mi? Köpekler ve kargalar onunla ilgilenecektir dedi çavuş. Kendisini takip etmeleri için adamlarına el sağladı. Köyün yolunu tutunca onlar için bir servet demek olan altınları kontrol ettiler. Her biri bununla nereden bir başlangıç yapacaklarının hesabı içindeydiler. En genç olanı birdenbire durdu ve bir altın dişi vardı dedi. Olsun, bırak diyerek çavuş onu kolundan çekti. Kaçmak için acelesi vardı. Akşam yoldan bir eşeğin çektiği bir çift geçti. Kadın yol kenarındaki bedeni gördü. Yoldaşıyla birlikte oraya koştu. Adam elini Varta'nın göğsüne koydu. Kadın titreyen bir sesle "Hala yaşıyor mu?" diye sordu. Dolu ziyarete gidiyor musunuz? 9 yaşındaki Memo ağzından düşürmediği bu soruyu sorarken Kerim'i çevreleyen 8 çocuk gülmek zorunda kaldılar. 30 yaşlarında bir bekar öğretmen bu gülümsemeden kendini alamadı. Bu şakalara alışmıştı. Bütün Ürgüp onun genelde herkesin dul olarak adlandırdığı Halide ile bir ilişkisi olduğunu düşünürdü. Çünkü o kocasının 3 yıl önce ölmesinden bu yana yapılan tüm evlilik tekliflerini reddediyordu. Kerim döndü ve ellerini çırptı. "Defolun, haydi dışarı sizi küçük hayvanlar." Onu çok seven çocuklar katı sesinden ve çatık kaşlarından elbette korkmamışlardı. Onun hoşgörüsünü, uysallığını ve sabrını biliyorlardı. Onlar fakir köylülerin oğulları ve kızlarıydılar. Kerim'in dersine hiçbir şey ödemeden giriyorlardı. Bir kahvenin arka odasında yerleşmiş olan küçük ilkokul, civardaki çok sayıda Rum tüccar ve Ermeni zanaatçıların çocukları için ödedikleri okul parasıyla idare ediliyordu. En azından resmi makamların daha sonraki acımasız sürgünlerine kadar böyleydi. Kerim bu ulusal felaketi kişisel bir yenilgi olarak algılıyordu. O yıllardan beri Müslüman ve Hristiyanları, fakirleri ve zenginleri bir ve aynı sınıftan görüyor, böylelikle karşılıklı saygı ve tolerans bakımından bir örnek teşkil ediyordu. Görüldüğü gibi boşunaymış. Çocukluğunda kendi bedeninde yaşadığı sürgün ve tutuklamalar yeniden canlanıyordu. Tıpkı anne ve babası olan Müslüman Tatarların Rusçarı tarafından ilhak edilen ülkeleri Kırım'dan 100 yıl başından önce Anadolu'ya kaçtıkları gibi. Öğrenciler onu çıkışta saygılı bir şekilde terk ettiler. Ürgüp şehrinin düz damlı mağaramsı evlerinin dizildiği volkanik dağ zirvesinin yolunu tuttular. Kerim komşu köy Sinanos yoluna girdi. Kırılgan vücudunu rüzgara karşı savaşıyormuş gibi eğdi. Kollarını sallayarak uzun elastiki adımlarla yürüdü. Hava bu sıcak yaz gününde sakindi. Avrupai tarzda giyinmişti. Siyah pantolonu ve kolları dirseğine kadar kurulmuş beyaz gömleği vardı. Köşeli yüzlü, düzgün burnu ve melankolik gözleriyle öfkeli bir ifade taşıyordu. Halide'nin yol kenarında yarı ölü bulduğu kişinin kim olduğunu şimdi artık ikisi de biliyordu. Yeni sünnet edilmiş penisinden onlar Hristiyan olduğunu anlamışlardı. Kerim bunu Halide'den saklamayı başaramamıştı. Keşke kadın kafasına bir kere olsun bir şeyi oturtabilseydi. Yoldan biraz uzakta bir tüf tepesinin güneş gören tarafında tarla taşından yapılmış bir evi vardı Halide'nin. Yumuşak volkan taşına insan eliyle oyulmuş bir mağara ahır ve depo olarak hizmet ediyordu. İçinde önceleri genç kadının ölen kocasının navbant olarak çalıştığı demirhane bulunuyordu. Halide burada satışından geçimini sağladığı toprak çanakları pişirdiği bir fırın yapmıştı. Kayseri'deki zengin aileler için ipek halı dokuyarak gelirini biraz daha iyileştiriyordu. Genç kadın çatıya tırmanmıştı. Güneşte kuruttuğu kayısılarla iki sepet doldurdu. Yeniden fırtınaya yakalanma endişesiyle tekrar tekrar bulutlu gökyüzüne bakıyordu. İlk sonbahar yağmurları nihayet kendini haber veriyordu. Kaba tüylü büyük bir çoban köpeği olan kurt caddeye havlıyordu. Halide Kerim'i yürüyüşünden tanıdı. Doğruldu ve ona el salladı. Bir dul için adeti olduğu üzere tamamen siyahlar giyinmişti. Yumruklarını güçlü kalçalarına dayadı, çok gururlandığı varlığına baktı. Yeni açılmış arklarıyla sebze bahçesine, bir kara ağaç gölgesindeki çeşmeye, dört kayısı ağacına, iki elma ağacına, bağ sırasına, ot yığınına ve küçük çayıra, üzerinde bir eşek, tavuklar, baba hindiler, birkaç koyun ve yavrularıyla iki keçinin üzerinde yaşadıkları çayıra. Kerim merdivenin ayağına gelince aşağıya in, seninle konuşmam gerekiyor dedi. En iyisi sen yukarı gel ve yağmur yağmadan önce kayısıları toplamam için bana yardım et. Adam yukarı tırmandı, kadın onun sinirli olduğunu fark etti. Ciddi bir şey mi var? Önce senin hasatını güvenceye alalım. Adam omzunda bir sepetle basamakları çabucak indi ve acele ahıra koştu. Geri geldiğinde Halide de ikinci sepeti doldurmuştu. O nasıl diye sordu Kerim. Henüz gözlerini açmadı ama yaraları iyileşiyor. Güven veren sesindeki zerafet bu 24 yaşındaki kadının iyimserliğini belli ediyordu. Ona hiçbir şey imkansız görünmüyordu. Cesaretini kırmak için bundan çok daha kötüsü olmalıydı. Aşağıya inince merdiveni evin duvarına dayadı. Başörtüsü omuzlarına aldı. Parlak siyah saçları alnında kıvrılmıştı. Saçlarını omzuna kadar uzanan bir topuzla toplamıştı. Bakır kahverengi teni vardı. Çökük yanaklı dar yüzü ve zayıf boynu aslında onda olmayan bir kırılganlığı gizliyordu. Geniş omuzları ve güçlü vücuduyla Halide zor işlerden de geri kalmıyordu. Kerim'i ahırın önünde buldu. Adam yanaklarını öptü. Kadından bir baş boyu daha büyüktü. Ne var? Kerim araştırarak tüm yönlere bakındı. Açık gömlek yakası boynuna kadar uzanan sık siyah kılları gösteriyordu. Kalın, çok katlı bir kağıt çıkardı. Bir ilan kağıdı. Halide Arap harflerini okuyamıyordu ama bir subayın fotoğrafı dikkatini çekti. Üzerinde bir göz kapağı görülen koyu lekenin sadece kötü baskıdan kaynaklı bir leke olup olmadığından emin olmak için kağıda yakından baktı. Yaralı konuğunun gözüne benzeyen bir işaret vardı. Kafa şekli, dudaklar, kulaklar, çenedeki dikey kertik. Bu o diye bağırdı. Evet, Halide resimdeki adamın tombul, kedersiz yüzünden sezilmeyen bir güzelliğe sahip olduğunu gördü. İçinde ne yazıyor? O ölüme mahkum edilmiş bir Ermeni. İsyancı ve hain olarak aranıyor. Şaki İsmail isimli bir temenin sahte kimliğini taşıyor. Gerçek adı Vartan Balyan, bir albay. Halide biraz da inanmayarak bir albay diye tekrarladı. Kadın gülümsedi. Onun hüküm giymiş olması gerçeği açıklama eylemlerinin önemini ve ağırlığını daha da artıracaktı. Kerim, niçin bu kadar sevindiğini bilmiyorum diye mırıldandı. Afişi sinirle katladı. Buraya getirmekle doğru bir iş yaptım. Kadın protesto etti. Onu çukurun içinde mi bıraksaydık? Hayır, elbette değil. Onu göreme yakınlarındaki yeraltı kilisesine saklamalıydık. Diğerleri gibi. Kim bakacaktı ona? Orada ölürdü. Kerim kadının haklı olduğunu teslim edebilirdi artık. Bunu bilemezdik, bu doğru. Fakat şimdi onu götürmeliyiz. Asla söz konusu olamaz dedi kadın. Hiçbir itiraz kabul etmeyen bir ses tonu vardı. Daha uyanmadı. Üstelik yüksek ateşi var. Kerim gerilemedi. Merhametin de bir sınırı var Halide. Anla beni. Bu çok tehlikeli. Genç kadın ona öfkeyle baktı. Bu benim sorunum. Sonuçta burası benim evim. Eğer onu bulurlarsa aynı şekilde beni de suçlayacaklar. Yapmayı amaçladığımız her şey tehlikeye girecek. Sen bazen deli gibisin Halide. Kadın yavaşça güldü ve erkeğin omzuna vurdu. Ve sen de her zaman sinirlisin sevgili Kerim'im. Bunun burada olduğunu hiç kimse bilmeyecek. Köyün insanları benden çekinirler. Niçin olduğunu sen bilirsin. Onu burada aramak kimin aklına gelir ki? Kimin? Elbette jandarmaların. Eğer gelirlerse ben kocam olduğunu söylerim. Onlara ölen kocamın kağıtlarını gösteririm. Bu albay 2 haftalık sakalıyla tanınacak halde bile değil. Kerim iç çekti, omuz silkti, Halide'yi daha fazla zorlamanın anlamı yoktu. Onun alışılmış hazır cevaplığıyla her şey için bir cevabı vardı. Kerim'in kafasından böyle akıllı bir kadının eğitim görme imkanı bulamamış olmasının ne büyük bir kayıp olduğunu geçirdi. Fakat ya şans eseri okusaydı? Bundan tedirgin oldu. Kaderini soğukkanlılıkla kabul ediyor. Bu da onun günlük yaşamında tatmin olmasını sağlıyordu. Ama her zaman için aynı şey söylenemezdi. Nedenini bilmediği daimi bir huzursuzluk içinde yaşıyordu. Sanki bir şey bekliyor ama neyi beklediğini bilmiyormuş gibi. Halide Kerim'i dikkatle izledi. Onda sık sık fark ettiği o ruhsuz bakışı gene üzerindeydi. Acaba ne düşünüyordu? 2 yıldan beri haftada birçok kez görüşmelerine rağmen onu hala tanımıyordu. Bu çekingen adamdaki pek çok şeyin onun için bir anlam ifade etmediğini sezdi. Örneğin duyguları. Ona karşı nazikti, içtendi ve çok güvenilir bir erkekti. Ama Halide'ye bir kız kardeş gibi davranıyordu. Bir yakınlaşma deneyimi asla olmamıştı. Halbuki o evlenme teklifini kabul edebileceği tek kişiydi. Halide onun elini tuttu. Akşam yemeğine kal. Adam onun arkasından eve girdi. İçeride sadece güneye bakan 2 pencereli dikdörtgen bir oda vardı. Soldaki duvara yüksek bir dokuma tezgahı dayalıydı. Sağda sağlam kerpiçten yüksek bir sahanlık yatak olarak iş görüyordu. Orada keçi postu üzerinde bir kişi yatıyordu. Tahta askıda mutfak gereçleri ve elbiseler asılı, onların altında toprak testiler diziliydi. Bir pervazın üzerinde seramikten kapkacak ve tencereler duruyordu. Soğan demetleri ve kurutulmuş meyve bağları geniş balkondan aşağıya sarkıtılmıştı. Düz bir masa, mobilya, demirle çevrili, oymalı tahta bir sandık. Burası hamam gibi sıcak diye bağırdı Kerim. Halide yatağa bakarak ona fısıldadı. Bu kadar yüksek sesle konuşma. O terlemeli ve hastalığını atmalı. Çiğnenerek bastırılmış zeminin ortasında ayrılmış bir ocak olarak tandır yeri parlıyordu. Köylüler tandırda tezek yakarken Halide tencere kaynatmak için satın aldığı odun kömürünü kullanırdı. Lavabonun yanında sıcak suyla dolu bir testi duruyordu. Kor ateşinin üzerinde demirden bir saca yağı yanında İçinden ot kokusu yükselen bir kazan asılıydı. Ben tavuk pişirdim. Kırıklara birebirdir. Kerim ilan afişini yırttı ve ateşe attı. Kısa süreli bir alev yüzünü yaladı. Halide sahanlığın kenarına oturdu ve hastanın çatlamış dudaklarını ıslattı. Kerim kadının omuzu üzerinden eğilerek terden parlayan cansız yüzünü inceledi. Bu dilenci kılıklı adamla bir albay arasında ilişki kurmak gerçekten de çok zordu. Konuştu mu? Bazen sayıklıyor. Sonra bölük pörçük şeyler söylüyor. Belki biz de duyabiliyor. Halide, sanmıyorum dedi. Genç kadın ayağa kalkınca Kerim ağzını hastanın kulağına iyice yaklaştırdı. Dostlar arasındasınız diye fısıldadı. Korkmamalısınız. İyice dinlenin. Kerim'in jesti Halide'yi duygulandırdı. Sıkılgan adam kendini savundu. Asla bilinemez. Halide keçi derisini çekti. Ardından kalın bir keçeyi. Daha altında bir çarşaf vardı. Bunların altında boğulacak. Terlemelidir dedi kadın. Islak çarşafı aldı. Dostunun elini tutuşturdu. Bunu bahçe duvarına as. Kerim geri geldiğinde Halide vartanı bir bezle dikkatlice sildi. Solgun vücut yarı karanlıkta çok büyük görünüyordu. Bir köprücük kemiği kırığından dolayı sağ kol bir bezle göğsün üzerine bağlanmıştı. Uylu bir sargı örtüyordu. Hayranlıkla bu bir atlet vücudu dedi öğretmen. Görevini görünür bir sevinçle yapan Halide'yi izlerken bir sigara sardı. Kadının hareketleri biraz anneceydi. Çocuk sahibi olmak istemez miydin? Elbette. Bir tane düşürdüm ben. Sonra Yaşar öldü. Adamın gözlerinin içine baktı ve ekledi. Şimdi eğer bir çocuk sahibi olmak istersem yeniden evlenmek zorunda kalırdım. Kerim üstü örtülü sözü anladı ama fark ettirmedi. Saçından tırnağına öğretmen olarak kendini görevini adamak için evlenmemeye karar vermiş olduğunu kim anlayabilirdi ki? Öğretmenlik bir aile kurmaya izin vermeyecek bir meslekti. Halide hastayı baştan aşağı yıkamıştı. Buyluktaki sargıyı çıkardı. Yaranın çevresindeki derinin siyahlığı gitmişti. Ama yara kabukları daha önce de olduğu gibi kalkmıştı. Yara morarmıştı ve irin akıtıyordu. Halide bir bezle yarayı temizledi ve bezi ateşe attı. Ardından yarayı alkolle sildi. Kerim, her şeyi olması gereken gibi yaptığından emin misin diye sordu. Yeteneğinin sorgulanmasına kızan kadın sert cevap verdi. Doktorun söylediklerini yapıyorum. Güvenebilecekleri bir Rum doktoru Leonidis'i yaralının yanına çağırmışlardı. Doktor Kayseri'de oturuyordu. Bu büyük uzaklığa rağmen Ürgüplülerin dikkatini çekmemek için sadece iki defa gelmişti. Bana gaz bezini getir. Pervazın üstünde, fincanların yanındadır. Kerim ona kahverengi kağıttan bir paket getirdi. Kadın paketten sedef renk bir örgü çıkardı. Onu şık bir şekilde katladı ve yaranın üzerine yaydı. Sargıyı yenilemişti. Gazi bezinin antiseptik etkisi genel olarak bilinirdi ama nasıl kullanılması gerektiği bilinmeliydi. Bunları Kerim öğrencileriyle oynadıkları bir oyun için alıp götürüyordu. Halide ona daha fazlasına ihtiyacım var dedi. Adam şaka yaptı. Bu adama Ürgüp'ün bütün örümcekleri gazi bez örse ancak yetişir. Ben komşuların dikkatini çekmemeliyim. Bu şaka içinde saklandığı mağaranın girişini ağ örüp kapatarak İslam peygamberini onu arayan düşmanlarının gözünden koruyan örümceklerin insandan daha çok sevildiğine gönderme vardı. Halide de sünnet yarasının etrafını dezenfekte ettikten sonra onu örümcek ağıyla örttü. Çarşaf şimdi kurumuş olmalı dedi kadın. Kerim sigara izmaritini ateşe fırlattı ve dışarı çıktı. Yaralıyı örttüler. Eli belinin altına kaydığı için Halide yaralının vücudunun üst kısmını ve başını belli bir çaba harcamadan kaldırıp doğrulttu. Kalaylı tısın kenarını adamın dudakları arasına itti ve ağzına bir miktar et suyu döktü. Yutturmak için baş parmağıyla boğazına masaj yaptı. Bu işi iki tas et suyunu tamamen içirene kadar devam etti. Ardından son derece dikkatlice başını yatağa geri koydu. Ağzını ve sakalını sildi, parmak uçlarıyla saçlarını düzeltti. Heyecan ve memnuniyetle bir melek gibi uyuyor dedi. Kalktı. Bak Kerim, ne kadar zarif bir çocuk. Öğretmen, demin görmüş olduğu kaslı büyük vücudu hatırladı, onu dikkat çekici biçimde erkeksi buldu.